Ayrım 6.
Aşağı yukarı 4000 sağlam insan 11 Ekim günü öğleden sonra yürüyüş kolu halinde Riga şehrine geldik ve doğru Rıhtım'a gittik. Sanki ufukta gök gürlüyormuş gibi uzaktan kulaklarımıza garip gürültüler geliyordu. Daha önce hiç top mermisi ve bomba sesi duymadığımız için bu gürültüler bizi şaşırttı. Açlık ve soğuktan donmuş olan beyinlerimize bu gürültülerin Riga varoşlarına düşen Rus toplarının mermileri olabileceği takıldı. Rıhtım SS subayları ve ilgilileriyle doluydu. O zamana kadar böylesine çok SS'i aynı zamanda ve bir arada görmemiştim. Sayıları bizden fazla olmalıydı. Depolardan birinin önüne sıra sıra dizildik. Çoğumuzun ilk aklına gelen makineli tüfek ateşiyle burada öldürüleceğimiz oldu. Ama düşünüldüğü gibi çıkmadı. Muhakkak ki SS'ler bizi Riga'dan geçmiş olan yüzlerce, binlerce Yahudi'den geri kalanları Rayha dönüş yolunda Rus ilerleyişinden kurtulmak için bir koz olarak kullanacaklardı. Yolculuğun yapılacağı araç 6. iskeledeki çevrilmiş toprakların dışında kalan son şilepti. Biz orada dururken Rıhtım boyunca sıralanmış depolardan ikisinde sedyeler üstünde yatan Alman ordusundan yüzlerce yaralının bir kısmının vapura taşınmasına başlandı. Yüzbaşı Roşman olduğumuz yere geldiği zaman karanlık inmek üzereydi. Yapılmakta olan işlemi görünce hemen durdu. Vapura taşınmakta olan Alman ordusu yaralıları olduklarını fark edince sedyeleri taşıyan askerlere durun diye bağırdı. Rıhtım boyunca hızlı hızlı bunlara doğru yürüdü ve erlerden birini tokatladı. Sonra bizim olduğumuz yana dönerek gürledi. Hey siz döküntüler, gemiye çıkıp indirin şu adamları. İndirin hepsini, bu gemi bizim. Bizimle birlikte oraya gelmiş olan SS'lerin tabanca namlularının dürtüklemeleriyle iskele tahtasına doğru yürümeye başladık. O zamana kadar geride durmuş yüklemeyi seyreden yüzlerce SS subayı, eri ve NCO'su öne doğru atıldılar ve tutukluların peşinden gemiye çıktılar. Güverteye varınca sedileri kaldırıp geriye Rıhtım'a taşımaya başladık. Daha doğrusu tam taşımak üzereyken başka bir haykırış bizi durdurdu. Haykırışı duyduğum zaman ben iskele tahtasının başına gelmiştim ve gemiye çıkmak üzereydim. Ne olduğunu anlamak için haykırışın geldiği yöne baktım. Rıhtım boyunca koşa koşa gelen bir yüzbaşı iskele tahtasının başında durdu. Vapurdan indirilecek sedyeleri taşıyan adamlara "Yaralıların vapurdan çıkarılmasını kim emretti?" diye bağırdı. Roşman arkadan ona yaklaştı ve "Ben emrettim." dedi. "Bu vapur bizim." Yüzbaşı hırsla ona döndü, elini cebine sokarak bir kağıt çıkardı. "Bu gemi ordu yaralılarını almak için gönderildi," dedi. "Ordu yaralılarını alacak yalnız." Bunun üzerine sıhhiye erlerine dönerek görevlerini sürdürmelerini emretti. Roşman'a baktım, hırstan olduğunu sandığım bir titreme ile titriyordu. Sonra korktuğunu gördüm. Ruslarla karşı karşıya bırakılmaktan korkmuştu. Ruslar bizim gibi değil, silahlıydılar. Sıhhiye erlerine bağırmaya başladı. "Bırakın onları, ben bu gemiye Rayh adına el koydum." Sıhhiye erleri onu duymazlıktan gelerek kumandanlarının buyruğuna boyun eğdiler. Yüzbaşı iki adım ötede olduğu için yüzüne dikkat ettim. Bitkinlikten bembeyaz olmuş, gözlerinin altı morarmıştı. Burnunun yanlarında derin çizgiler vardı. Yüzü birkaç haftalık bir sakalla kaplıydı. Yükleme işleminin yeniden başladığını görünce Roşman'ın yanından geçip sıhhiye erlerinin olduğu yere gitmek üzereydi ki Rıhtım'ın karı içindeki kalabalık erler arasından bir sesin Hamburg şivesiyle "Sağ ol yüzbaşım, aklı başına gelsin domuzun," diye bağırdığını duydum. Yüzbaşı, Roşman'ın hemen yanında olduğu için SS subayı onun kolunu yakalayıp çekti ve eldivenli eliyle yüzüne bir tokat indirdi. Onun binlerce kişiyi tokatladığını görmüştüm ama hiçbirinde sonuç böyle olmamıştı. Yüzbaşı başını salladı, yumruğunu sıktı, sıkılı bir sağ yumruk bir balyoz gibi Roşman'ın çenesini buldu. Roşman havalandı ve ağzının kenarında beliren birkaç damla kanla sırt üstü karların içine düştü. Yüzbaşı sıhhiye erlerinin yanına doğru yürüdü. Roşman hemen davranıp meşin kılıfından SS subaylarına ait lügerini çekti. Dikkatle nişan aldı ve yüzbaşının omuzları arasına ateşledi. Tabancanın patlamasıyla her şey bir anda durdu. Yüzbaşı sendeledi, geri döndü. Roşman bir daha ateş etti. Mermi bu kez yüzbaşının boğazına saplandı. Yüzbaşı geriye doğru büküldü. Rıhtıma düşmeden önce de ölmüştü. Mermi boğazına saplandığı zaman boynundaki bir şey havalanmıştı. Cesedi denize atmam emredildiği zaman yüzbaşının boynundan havalanıp yere düşen bu şeyin yanından geçerken dikkat ettim. Kordelalı bir madalyaydı. Yüzbaşının adını bilmiyordum. Ama boynundan düşen madalya meşe yaprağı döşenmiş bir kahramanlık nişanıydı. Miller anıların bu sayfasını gittikçe artan bir şaşkınlıkla okudu. Önce inanmadı, kuşkulandı. Yeniden inanır gibi oldu. Sonra büyük bir hırs duydu. Kuşkularını büsbütün yok etmek için aynı sayfayı tekrar tekrar okumaya devam etti. Bu olaydan sonra Alman ordusu yaralılarını boşaltmaya başlamamız emredildi ve onları rıhtım boyundaki karların üstüne bırakmamız söylendi. Genç bir askerin iskele tahtasından inmesine yardım ettim. Gözleri kör olmuştu. Yarı çıldırmış gibiydi ve anasını sayıklıyordu. 18 yaşından fazla olduğunu sanmıyorum. Sonunda bütün yaralılar indirildi ve tutukluların gemiye binmeleri emredildi. Hepimiz yerimizden kımıldayamayacak biçimde birbirimize kenetlenerek ön ve arka ambarlara doldurulduk. Sonra ambar kapakları vuruldu ve SS'ler gemiye binmeye başladı. Gemi kaptanı devriye gezen Rus Stormovikleri tarafından görülüp bombalanmak ihtimalini önlemek için gün ışımadan Letonya körfezinden uzaklaşmayı iyice aklına koymuş olmalı ki gece yarısından az önce yola çıktık. Alman hatlarının epey gerisindeki Danzig'e ulaşmamız 3 gün sürdü. Güvertelerin altındaki sallanan, çalkalanan bir cehennemde aç, susuz ve 4000 tutukludan 4'te birinin öldüğü 3 gün. Kusmak için yiyecek bir şey yoktu. Böyle olmakla birlikte herkes deniz tutmasından kuru kuru öğürüyordu. Birçokları bitkinlikten ve kusmaktan öldüler. Bazıları da açlıktan ya da soğuktan. Daha başkaları havasızlıktan. Daha başkaları da sadece yaşama gücünü yitirdikleri için sırt üstü yatarak kendilerini ölüme teslim ettiler. Bu sırada gemi yeniden kıyıya yanaştı. Ambar kapakları açıldı, iğrenç bir koku içindeki ambarlara kış havasının dondurucu soğuğu doldu. Danzig'de rıhtıma boşaltıldığımız zaman Riga'da gemiye bindirilenlerin sayısının tutması için canlılar boyunca ölüler de yatırıldı. SS'ler sayı konusunda her zaman çok dikkatliydiler. Sonradan öğrendiğimize göre Riga 14 Ekim günü biz daha denizdeyken Rusların eline geçmişti. Tauber'in acıyla dolu Odesya'sı sonuna yaklaşıyordu. Bu yolculuktan hayatta kalan tutuklular Danzig'den bir mamla ile Danzig dışındaki Stutthof kampına götürülmüşlerdi. Tauber 1945 yılının ilk haftalarına kadar her gün gündüzleri Burggrabe'nin denizaltı tezgahlarında çalışmış, geceleri de kampta kalmıştı. Binlerce kişi de gıdasızlıktan Stutthof'taki kampta ölmüştü. Tauber bunların hepsinin ölümünü görmüş ama kendisi nasılsa hayatta kalabilmişti. İleri yürüyüşleri sürdüren Ruslar Ocak 1945'te Danzig'e yaklaşınca Stutthof kampının hayatta kalan tutukluları kara kış içindeki ünlü ölüm yürüyüşüyle batıya Berlin'e doğru yola çıkarılmışlardı. Batılıların eline düşüldüğü zaman SS muhafızları tarafından can güvenlikleri için bir koz olarak kullanılmak istenen bu hayalet kolları Doğu Almanya boyunca batıya doğru güdüldüler. Yol boyunca da kar ve dondan sinekler gibi can verdiler. Tauber bundan da kurtuldu. Yürüyüş kolunun artıkları sonunda Batı Berlin'deki Magdeburg'a ulaştılar. SS'ler burada onların peşini bırakarak kendi başlarını kurtarma derdine düştüler. Tauber'in grubu şaşkın ve çaresiz adamlardan meydana gelen bölge muhafızlarının yönetiminde olmak üzere Magdeburg hapishanesine yerleştirildiler. Tutuklularını beslemek yeteneğinden yoksun olan ve ileri yürüyüşlerini sürdüren müttefikler, tutukluları buldukları zaman kendilerine ne der diye ödleri kopan muhafızlar, bunların içinde en uygun gördüklerine çevrede ne bulabilirse aşırmak üzere dışarı çıkma izni vermişlerdi. Edward Rochman'ı son kez Danzig rıhtımında sayıldığımız zaman görmüştüm. Soğuğa karşı sıkıca giyinmiş olarak bir otomobile biniyordu. Bunun onu son görüşüm olacağını sanmıştım. Ama kaderde onu bir kez daha görmek varmış. Bu da 3 Nisan 1945'te oldu. O gün şehrin doğusundaki bir kasaba olan Gaydelegen'e doğru gitmiş ve yanımdaki 3 tutukluyla birlikte küçük bir torba dolusu patates toplamıştım. Yanımızdaki ganimetle yorgun argın dönüyorduk ki ardımızdan batıya doğru gitmekte olan bir otomobil geldi. Yol üstündeki bir atlı arabaya yol vermek için durdukları zaman içindekilere bir göz attım. Bunlar batıya doğru kaçmakta olan 4 SS subayıydılar. şoförün yanında oturmuş sırtına bir ordu onbaşısının ceketini geçirmekte olan Edward Loşman'dı. Soğuk bahar rüzgarından korunmak üzere başıma eski bir patates çuvalından kesilmiş bir kukulete geçirmiş olduğum için o beni tanımadı. Ama ben onu tanımıştım. Kuşkusuz tanımıştım. Otomobil batıya doğru yol alırken dördü de üniformalarını değiştiriyorlardı muhakkak. Epeyce uzaklaştıkları sırada otomobilin bir penceresinden bir elbise fırladı dışarı. Birkaç dakika sonra elbisenin atıldığı yere vardığımız zaman durup inceledik. Yakasında yüzbaşı rütbesindeki bir ordu SS'inin çifte şimşek işaretleri olan bir SS subayı ceketiydi bu. SS'in Roşman'ı yok olmuştu. Bu olaydan 24 gün sonra kurtuluş geldi. Dışarıda tam bir anarşi hüküm sürdüğü için sokaklarda dolaşmak tehlikesini göze almaktansa hapishanede aç oturmayı yiye tutuyorduk. 27 Nisan sabahı şehir tam bir sessizliğe büründü. Öğleye doğru avluda yaşlı muhafızlardan birisiyle konuşuyor, korku içinde olan adamın bir saate yakın bir süreden beri kendisinin ve arkadaşlarının Adolf Hitler ile dolayısıyla da Yahudilerin öldürülmesiyle hiçbir ilişkileri olmadığı hakkındaki sözlerini dinliyordu. Gelinin subay olması gerekiyordu. Çünkü peşinde kafasına yassı yuvarlak bir miğfer geçirmiş olan bir er vardı. Hapishanenin avlusuna bakarak bir süre konuşmadan durdular. Avlunun bir köşesinde 12 hafta içinde ölmüş ama hiç kimse kendisinde onları gömme gücünü bulamadığı için oraya yığılıp bırakılmış 50 kadar ceset vardı. Ötekiler cerahatlenmiş ve kokuşan yaraları içinde bir parça güneşlenebilmek için yarı ölü halde duvar diplerine uzanmışlardı. İki adam önce birbirlerine sonra da 70 yaşındaki muhafıza baktılar. Şaşkın şaşkın baktı o da onlara. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda öğrenmiş olması muhtemel bir şey söyledi. "Merhaba Tommy," dedi. Subay ona baktı, bir daha avluya baktı. Sonra İngilizce olarak "Allah'ın belası domuz seni," dedi. Birden ağlamaya başladım. Hamburg'a nasıl gelebildim pek bilmiyorum ama geldim. Herhalde geçmişten neler kaldığını görmek istemiş olacağım. Doğup büyüdüğüm sokaklar, çalıştığım büro, oturduğum daire, her şey müttefik hava saldırılarının meydana getirdiği büyük ateş fırtınası içinde kaybolup gitmişti. İngilizler beni Magdeburg'da hastaneye yatırmışlardı. Bir süre sonra kendi isteğimle hastaneden çıkarak rastladığım araçlara parasız binmek suretiyle doğduğum şehre gittim. Ama oraya gidip de hiçbir şeyin ayakta kalmadığını görünce büsbütün yıkıldım. Bergen-Belsen denen bir yerden gelmiş olanlarla birlikte bir yıl hastanede bakım gördüm. Bir yılda aynı hastanede benden daha kötü durumda olanlara hasta bakıcılık yaptım. Hastaneden çıkınca da son günlerimi geçirmek üzere doğum yerim Hamburg'da bir oda aramaya gittim. Anılar yeni yazıldığı belli olan ve son sözü teşkil eden temiz beyaz iki kağıtla son buluyordu. 1947'den beri Altona'daki bu küçük odada yaşadım. Hastaneden çıktıktan hemen sonra Riga'da benim ve arkadaşlarımın başından geçenlerin öyküsünü yazmaya başladım. Ama bu öyküyü bitirmeden çok önce benden daha bilgili ve yapılanlara benden daha iyi tanıklık edebilecek durumda olan daha başkalarının da hayatta kaldığını anladım. Mahvedilen insanları anlatmak için yüzlerce kitap yayınlandı. Bir de benim yazdıklarımla kim ilgilenecekti? Okutmak için kimseye götürmedim yazdıklarımı. Başkalarının bunu çok daha iyi biçimde ele aldıklarını görünce delilleri yazabilmek için hayatta kalmak uğruna verdiğim mücadelenin boşuna zaman harcayıp güç yitirmekten başka bir şeye yaramamış olduğunu gördüm. Riga'da Esther'le birlikte ölmüş olmayı ne kadar istiyorum şimdi. Son arzum olan Edward Roşman'ı yargıç huzurunda görmek ve bizlere yaptığı zulüm hakkında mahkemeye belgeler göstermek bile hiçbir zaman yerine getirilemeyecek. Bunu biliyorum artık. Bazen sokaklarda dolaşıyor ve buradaki eski günleri hatırlıyorum. O günler de geri gelmeyecek artık. Çocuklar benimle alay ediyorlar. Kendileriyle konuşmak istediğim zaman benden kaçıyorlar. Bir keresinde benden kaçmayan küçük bir kız çocuğu ile konuşuyordum. Bağırarak annesi geldi ve çocuğu çekip götürdü. Bu yüzden başkalarıyla pek konuşmuyorum. Bir gün bir kadın beni görmeye geldi. Tazminat bürosundan geldiğini ve tazminata hak kazanmış olduğumu söyledi. Tazminat istemediğimi söyledim. Cevabıma şaşırarak yapılanların karşılığını almanın hakkım olduğunda diretti. Ben de almamakta direndim. Başka birisini gönderdiler, gene istemedim. İkinci kez gelen tazminat kabul etmemenin usule aykırı olduğunu söyledi. Bunun kendileri için pek rahatsız edici bir durum olduğunu anladım. Onlardan yalnız benim için biçileni alıyorum. İngilizlerin hastanesindeyken doktorlardan biri çok yakında bağımsızlığa kavuşacak olan İsrail'e neden göç etmediğimi sordu. Ona nasıl açıklayabilirdim durumu? Karım Ester'e yaptıklarımdan sonra kutsal topraklara hiçbir zaman ayak basmayacağımı ona söyleyemezdim ki. İsrail'i sık sık düşünüyorum ve nasıl bir yer olduğunu hayal ediyorum. Ama ben oraya gitmeye layık değilim. Ben hiçbir zaman göremeyeceğim ama eğer bir gün bu satırlar İsrail'de okunursa dilerim birisi benim için Kadiş, ölülerin ardından okunan ve Tanrı'dan onlar için rahmet dileyen dua desin ne olur. Salomon Tauber, Altona, Hamburg, 21 Kasım 1963. Peter Miller anıları bitirdikten sonra koltuğuna yaslandı ve gözleri tavanda olduğu halde sigara içerek uzun süre öylece kaldı. Sabahın beşinden biraz önce daire kapısının açıldığını ve Siggy'nin işten döndüğünü duydu. Onun hala yatmamış olduğunu gören Siggy şaşırdı. "Okuyorum," dedi Miller. Daha sonra yeni başlayan günün ilk ışıkları St. Michaelis Kulesi'ni aydınlatırken Siggy yeni okşanmış genç bir kadının mutluluğu ve uyuşukluğu içinde Miller'de dalgın ve kafası çok meşgul bir halde gözlerini tavana dikmiş yan yana yatakta yatıyorlardı. Siggy bir süre sonra "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Hiç, sadece düşünüyorum." "Düşündüğün belli, anlıyorum ama nedir düşündüğün?" "Hazırlayacağım yeni yazı." Siggy yan dönüp ona baktı. "Konusu ne olacak?" Miller uzanıp sigarasını söndürdü. "Bir adamın peşine düşeceğim." Bölüm 3. Peter Miller ile Siggy Hamburg'da birbirlerinin kollarında uyurlarken Arjantin Hava Yolları'na ait dev bir Coronado, Kastilya'nın daha aydınlanmamış tepeleri üstünden geçerek Madrid'in Barajas Havalimanı'na inmek üzere süzüldü. Birinci sınıf yolcu bölümündeki üçüncü sırada ve pencerenin yanında demir kırı renginde saçları ve düzgün bıyıklarıyla 60 yaşlarında gösteren bir adam oturuyordu. Adamın 40 yaşlarındayken çekilmiş, onu kısa kesilmiş saçları, fare kapanı ağzını örten bıyıklarından yoksun ve başının sol tarafında saçlarının ustura düzlüğünde ayrımı ile gösteren tek bir fotoğrafından başka fotoğrafı yoktu. Bu fotoğrafı görmüş olan küçük gruptan herhangi birinin şimdi uçakta oturan bu uzun saçları dümdüz arkaya taranmış adamı tanıması imkansızdı. Pasaportundaki fotoğrafta da şimdiki görünüşündeydi. Aynı pasaporttaki ad onun kimliğini Arjantin vatandaşı Bay Ricardo Suertes olarak gösteriyordu. Bu ad onun dünyayla acımasızca alay edişiydi. Çünkü İspanyolca Suerte baht demekti. Baht da Almanca Glück. O Ocak gecesi asıl adı Richard Glücks olan uçaktaki adam bir zamanlar SS generali, Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu'nun başı ve Hitler'in toplama kampları müfettişiydi. Batı Almanya'da ve İsrail'de arananlar listesinde Martin Bormann ve Gestapo'nun eski şefi Heinrich Miller'dan sonra üçüncü geliyordu. Görev bakımından Auschwitz'in şeytan doktoru Dr. Joseph Mengele'den daha üstündü. Odessa'nın ikinci adamı ve 1945'ten sonra Führer'in halefi olarak kabul edilen Martin Bormann'ın doğrudan doğruya baş yardımcısıydı. SS'in işlediği cinayetlerde Richard Glucks'un rolü eşsizdi ve Mayıs 1945'te kendisinin bütün ortadan kaybolmasını sağlamayı başardığı tutumuyla denk düşüyordu. Glucks, insanların mahvında Adolf Eichmann'dan bile becerikliydi. En akıllı yöneticilerden biri olarak iş gördüğü halde bir kez bile eli tetiğe gitmemişti. Eğer uçaktaki yolculardan birine pencere kenarında oturan adamın kimliği söylenseydi, eski ekonomik idare bürosu başkanının arananlar listesinin başında yer alan isimlerden biri olmasına şaşırır kalırdı. Merak edip nedenini soranlar, Almanya yönünden 1933 ile 1945 arasında insanlığa karşı işlenmiş cinayetlerin belki %95'inin kuşkusuz SS'in marifeti olduğunu öğrenirlerdi. Bu yüzden 95'in %80'i, %90'ı SS içindeki iki şubeye mal edilebilirdi. Bu şubeler Reich Güvenlik Ana Bürosu ve Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu'ydu. Kitle can kırımlarında ekonomik büronun ne rolü olabilir düşüncesi insana garip görünürse işin nasıl planlandığını anlamak gerekir. Yalnız Avrupa'daki Yahudilerle birlikte Slav ırkının büyük çoğunluğunu ortadan kaldırmak düşüncesiyle yetinilmemiş, kurbanların bu ayrıcalığı karşılamaları da istenmişti. Gazetoları meydana getirilmeden önce SS'ler tarihin en büyük soygununu çoktan becermişlerdi bile. Yahudiler bu ayrıcalığı 3 kademede karşıladılar. Önce işleri, evleri, fabrikaları, bankalardaki paraları, eşyaları, arabaları ve giysileri ellerinden alındı. Doğudaki tutsak çalışma kamplarına ve ölüm kamplarına sürülürken yeni yerleşme bölgelerine götürüldüklerine büyük ölçüde inanarak kendilerine taşıma izni verilen iki bavula, en çok iki bavula ne koyabilirlerse doldurup öyle yola çıktılar. Kamp meydanlarında üstlerindeki giyim eşyalarıyla birlikte bu bavullar da ellerinden alındı. 6 milyon insanın bagajından binlerce milyon dolar kıymetinde ganimet elde edildi. Çünkü başta Polonya ve Doğu memleketlerinde yaşayanlar olmak üzere o zamanın Avrupa Yahudileri servetleriyle birlikte yolculuk etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Kamplardan vagonlar dolusu irili ufaklı altın süs eşyaları, elmaslar, gök yakutlar, yakutlar, külçe gümüşler, Fransız altınları, altın dolarlar, her cinsten kağıt paralar Almanya içindeki SS karargahlarına geri gönderildi. SS'ler tarihleri boyunca yürüttükleri her işlemden kazanç sağladılar. Bu kazançlardan üstlerine Reich'ın kartalıyla SS'lerin çifte şimşek işareti vurulmuş külçe altın halinde olanları, daha sonra Odessa'nın dayanacağı serveti meydana getirmek üzere savaşın sonlarına doğru İsviçre, Liechtenstein, Tanca ve Beyrut bankalarına yatırıldı. Bu altınların çoğu şimdi bile kendini beğenmiş dik kafalı bankerlerin muhafazasında Zürih şehrinin caddeleri altında yatmaktadır. İşlemin ikinci kademesi doğrudan doğruya kurbanların bedenleriyle ilgiliydi. Bu bedenlerde enerji kalorileri vardı. Bu kaloriler faydalı bir biçimde kullanılabilirdi. Bu kademelerde Yahudiler meteliksiz olarak ele geçirilen Ruslarla, Polonyalılarla aynı düzeye geliyorlardı. Her sınıftaki çalışma yeteneği olmayanlar gereksiz sayılarak yok edildiler. Çalışabilecek durumda olanlar da ya SS'in kendi fabrikalarında ya da Krupp, Tyson, von Opel ve bunlara benzeyen öteki Alman endüstri kuruluşlarında acemiler için günde 3 mark, ustalar için de 4 mark karşılığında çalıştırılmaya başlandı. Günde deyimi 24 saatlik bir süre içinde mümkün olan en az gıda karşılığı, mümkün olan en fazla işi almak anlamına geliyordu. Yüzlerce, binlerce insan çalışma yerlerinde öldü. SS devlet içinde devletti. Kendi fabrikaları, iş yerleri, mühendislik şubeleri, inşaat bölümleri, onarım ve bakım atölyeleri, dikim evleri vardı. Gereksinme duyduğu her şeyi kendisi yapıyor, bu işleri görmek için de Hitler'in resmi buyruğuyla kendi öz malı olan tutsak işçileri kullanıyordu. İşlemin üçüncü kademesi ise ölülerin cesetleriyle ilgiliydi. Bunlar geride vagonlar dolusu ayakkabılar, çoraplar, tıraş fırçaları, gözlükler, ceketler ve pantolonlar bırakarak ölüme çırılçıplak gidiyorlardı. Saçlarını da geride bırakıyorlardı. Reich'a gönderilen bu saçlarla kış savaşları için keçe çizmeler yapılıyordu. Kerpetenlerle cesetlerden çıkarılan altın dişler külçe altın olarak Zürih bankalarına yatırılmak üzere eritiliyordu. Kemiklerden gübre, yağlardan da sabun yapmak üzere girişimlerde bulunulduysa da ekonomik olmadığı görüldü. 14 milyon insanın yok edilmesinden sağlanacak bütün ekonomik ve kazançlı çalışmalarla o geceki uçağın 3B sayılı koltuğunda oturan adamın başkanlığındaki SS'e bağlı Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu ilgiliydi. Glucks, Almanya'dan kaçarak sağladığı ömür boyu özgürlüğü geri dönerek tehlikeye atmak istemeyenlerdendi. Geri dönmesinin gereği de yoktu. Gizli yatırımlardan bol bol faydalanarak Güney Amerika'da ömrünün sonuna kadar bolluk içinde yaşayabilirdi. Nitekim şimdilerde bile sürdürüyor bu tutumu.